Ayrım 7, sayfa 70. Bir süre sonra ilk ziyaretçiler geldiler ve Ranculeo'ların bahçesine yerleştiler. Sabah ışığında Irene'yi gözleyen Francisco, kızın konuşmaya dalmasını bekliyordu. Çünkü arkadaşı fotoğraflarının habersiz çekilmesini istiyordu. Fotoğraflar zamanı aldatır, ruhu bir karton parçası üzerinde öylesine saptar bırakır derdi genç kız. Havanın duruluğu ve ortadaki heyecan içinde Irene sanki ormanda büyümüş bir yaratık gibiydi. Ranculeo'ların evinde sanki burada doğmuş gibi rahat ve içten davranıyor, konuşup gülüyor, konuklara içecek sunuyor, kuyruklarını bacakları arasına sıkıştırmış köpeklerle oynuyordu. Çocuklar da onun bu tuhaf saçlarına, ilginç giysilerine, sönmeyen gülümsemesine ve küçük hareketlerinin sevimliliğine şaşıp peşine takılmışlardı. Sonra Protestan kilisesinden ellerinde gitarlar, flütler ve davullarla bir grup mümin çıkageldi ve eski bir ceketle cenaze şapkası takmış rahiplerinin önderliğinde bir takım ilahiler çalıp söylemeye başladılar. Koronun ve çalgıların sesi yürek parçalayacak türdendi ama Irene ve Francisco dışında kimse bunların farkına bile varmıyordu sanki. Çünkü haftalardır bu ilahileri dinlemeye artık kulakları alışmıştı. Kiliseden Ranculeo'lara kadar bisiklet pedalı çevirmekten bitkin düşmüş olan peder Cirillo da az sonra kalabalığa katıldı. Asmaların altına oturup ezbere bildiği dualara ya da kederli ilahilere kendini kaptırıp salındığında beyaz sakalı sallanıyor, uzaktan sanki göğsüne takılı bir demet zambak gibi görünüyordu. Belki de Papa'nın kutsadığı Ermiş, Gemita ilahisinin Protestan meslektaşının ilahileri ve Los Riscoslu hekimin rengarenk hapları kadar etkili olacağını düşünüyordu. Arada sırada cep saatini çıkarıp bakıyor ve transa geçme saatini bekliyordu. Mucizelerin söylentilerine kapılıp gelmiş öteki insanlar evin bahçesinde gölgelere serpiştirilmiş taburelere oturuyorlardı. Bazıları kayıtsızca yaklaşan ekinlerden ya da radyodan duydukları uzaklarda oynanan bir futbol maçından söz ediyor, ya ev sahiplerine olan saygıdan ya da ürkeklikten onları buraya sürükleyen asıl ilgi konusuna değinmekten çekiniyorlardı. Evangelina ile annesi konuklara soğuk su ve balla kavrulmuş un sunuyorlardı. Kızın görünüşünde hiç de anormal bir hal yoktu, sakin bir görünümü vardı. Yanakları al aldı. Ablak yüzünde sersemce bir gülümseme görünüyordu. Bu küçük topluluğun tüm dikkatini çekmekten hoşnuttu. Hipolito Ranculeo köpekleri bir araya toplayıp ağaca bağlamakta biraz güçlük çekti. Ne de çok havlıyorlardı. Sonra Francisco'ya yaklaşarak dişi köpeklerden birini öldürmek gerektiğini, bir gün önce doğurduğu yavruları yemek gibi bir suç işlediğini, horoz sesiyle öten tavuklar gibi bunun da korkunç bir şey olduğunu anlatmaya koyuldu. Doğanın bazı yanlışlıkları öteki yaratıklara da bulaşmadan kökünden kazınmalıydı. Yaşlı adam bu konuya pek özen gösteriyordu. Bu arada Protestan rahip, bahçenin ortasına dikilerek son derece yüksek perdeden heyecanlı bir vaaza başladı. Protestanların dışındakiler ona pek hak vermeseler de kızdırmamak için onu dikkatle dinlediler. Fiyatların artması, ortalıktaki kıtlık, bunlar bilinen şeyler. Durdurmak içinse pek çok yol var. Hapis, ceza, grev. Peki ya sorunun özü nedir, nedeni nedir? Bunun ardında insanoğlunda sönmek bilmeden yanan o ateş yatıyor. Bunun ardında o bitmek bilmeyen ten düşkünlüğü var. Dünyevi hazlara düşkünlük var. Bütün bunlar insanoğlunu Yüce Efendimiz'den uzaklaştırıyor. İnsani dengesini, ahlakını, ekonomisini ve ruhsal düzenini bozarak Yaradan'ın öfkesini üzerimize çekiyor. Bu yaşanan zamanlar Sodom ve Gomer zamanlarıdır. İnsan dehşetin eline düşmüştür ve sırtını Tanrı'ya çevirmenin cezasını çekmektedir. Yehova görebilenlere uyarılarını göndermektedir ve bu günahlarımızdan arınmayacak olursak, özür dilerim papaz efendi, size soğuk bir şey sunabilir miyim? Evangelina rahibin sözünü keserek sayacağı öteki günahları unutturdu ona. Protestan öğrencilerden şaşı gözlü, kısa bacaklı bir genç kız Irene'ye yaklaşarak Ranculeo'ların kızı hakkında ürettiği kuramı anlatmaya koyuldu. Şeytanların kralı Belzebu onun bedenine girdi. Bunu derginizde yazın bayan. Hristiyanlara böyle şeyler yapmaktan hoşlanır ama kurtuluş ordusu daha güçlüdür ve şeytanı yenecektir. Bunu derginize böylece koymayı unutmayın. Peder Cirilo son sözleri işitti. Irene'yi bir kolundan tutarak öteki uca çekti. Siz ona kulak asmayın. Bu protestanlar pek cahil oluyor kızım. Birkaç iyi nitelikleri yok değil ama gerçek bir inanç içinde olmadıkları da kesin. Onların içki içmediklerini biliyor muydunuz? 40 yıllık alkolikler bile bunların tarikatlarına girince içmez oluyorlar. Bu yüzden onlara saygı duyuyorum. Ama bu işte şeytanın parmağı olmadığı da kesin. Kızın biraz aklı karışmış o kadar. Ya mucizelere ne diyorsunuz? Hangi mucizelerden söz ediyorsunuz? Yoksa inanıyor musunuz o söylentilere? Öğle üzerinden birkaç dakika önce Evangelina Ranculeo bahçeden ayrılıp eve girdi. Üzerindeki kazağı çıkardı, saç örgüsünü çözdü ve odasındaki üç yataktan birine oturdu. Dışarıdaki herkes suspus olmuştu. İçeride olacakları gözlemek üzere pencereye ve kapıya yaklaşmışlardı. Irene ve Francisco kızı izleyerek eve girmişlerdi. Delikanlı yarı gölgede fotoğraf makinesini ayarlarken kız da ses kayıt aygıtını hazırlıyordu. Ranculeo'ların evinin tabanı topraktı. Dövülmüş, ıslatılmış, tekrar dövülmüş, sonunda betona benzemiş bir topraktan başka bir şey değildi. Cilasız tahtadan yapılmış birkaç ev eşyası arasında bir iki tabure ve hasır iskemle, evde yapılmış bir masa ve tek süs olarak da yüreği alevler içinde bir İsa Mesih heykelciği bulunuyordu. Kızların yatakları bir perdeyle bölünmüştü. Delikanlılar ayrı bir girişi olan yan odadaki yer şiltelerinde yatıyorlardı. Böylece kız ve erkek kardeşler arasında bir karışıklık olması önlenmişti. Her şey tertemizdi. Ortalıkta nane ve kekik kokusu egemendi. Teneke kutudaki kırmızı karanfiller pencereyi şenlendiriyor, masanın üzerindeki yeşil örtü onu süslüyordu. Francisco bu pek basit eşyalarda derin bir estetik duyusu sezdi ve daha sonra kendi koleksiyonu içinde birkaç fotoğraf daha çekmeye karar verdi. Ama bunu asla yapamadı. Öğle saati geldiğinde Evangelina kendini yatağa atıverdi. Bedeni titredi ve derin, yüksek ve dehşetli bir inleme aşk alevi gibi sardı kızı. Sonra çılgınlar gibi devinmeye, insanüstü bir güçle geriye bükülmeye başladı. Biçimsizleşen yüzünde az önceki basit kız görünümü silindi ve sanki pek çok yaş birden yaşlandı. Yüz çizgilerinde bir acı, sonra bir hayranlık ve haz belirtileri okunuyordu. Yatak sarsıldı ve kendini yere atan Irene, 2 metre ötede duran masanın da belli ki hiçbir etki altında kalmadan harekete geçtiğini fark etti. Korku merakını yendi ve genç kız korunmak amacıyla Francisco'ya sokuldu. Onun kolunu tuttu. Bu arada gözlerini şeytansı gösteriden ayırmaya çalışıyordu. Ne var ki erkek arkadaşı fotoğraf makinesini adam akıllı kullanabilmek için kızın kolunu yavaşça itti. Dışarıdaki köpekler müminlerin ilahilerine ve dualarına eşlik ederek bitmek bilmez bir felaket habercisi gibi deli deli havlıyorlardı. Raftaki teneke maşrapalar dans ediyor, evin çatısı çakıl taşları yağarmışçasına tuhaf gürültülerle uğulduyordu. Sürekli bir sarsıntı evin kirişlerini sallıyor, ailenin yiyeceklerini, tohumlarının ve bazı eşyalarının durduğu tavan arasını alt üst ediyordu. Derken delinen bir çuvaldan aşağı yağmaya başlayan mısırlar bu karabasan duygusunu daha da arttırdı. Ne olduğu anlaşılmayan halüsinasyonlar ve esrarengiz krizlerle yenik düşen Evangelina yatağın üzerinde eğilip bükülmeye devam ediyordu. Güneşten kavrulmuş, dişsiz, kederli palyaçolara özgü o acınası yüz ifadesi ile babası eşikte durmuş, kızını yaklaşmadan acıyla seyrediyordu. Annesi ise sessizce yatağın yanında duruyor, aralık gözlerle Tanrı'nın sessizliğini işitmeye çalışıyordu sanki. Evin içinde ve dışında biriken hacıları saran duygu ise umuttu. Hepsi birer birer Evangelina'ya yaklaşarak küçük, önemsiz bir mucize dilediler ondan. ''Ne olursun, sihirlerimi yok et küçük Azize. Juan'ımı askere almasınlar, yalvarırım sana. Tanrı seninle olsun Evangelina, sen ki merhamet dolusun, kocamın basurunu iyileştir. Bana bir işaret yapıver, lotoda kaç numaraya oynayayım. Sen Tanrı'nın kölesi, ekinler bozulmadan yağmurları durdur. İnançları veya basit arzuları yüzünden buraya sürüklenen insanlar bir an için genç kızın yanında duruyorlar, kendi isteklerini söylüyorlar ve bu kızın aracılığı ile Tanrı'nın onları kutsayacağına inanarak oradan güven içinde ayrılıyorlardı. Bu arada güvenlik güçlerinin kamyonunun geldiğini işiten olmadı. Derken buyruklar duyuldu. İnsanlar hiçbir tepki göstermediler. Askerler gruplar halinde bahçeye doluştular. Silah elde eve daldılar. Orada birikenlere vurarak, çocukların bağırarak kaçışmalarına neden oldular. Önlerine çıkanlara tüfek dipçikleriyle vurdular ve emirler yağdırmaya başladılar. Yüzler duvara, eller enseye. Birliğin başındaki boğa gibi kalın enseli iri adam buyruklar veriyordu sürekli. Herkes ona boyun eğdi. Yalnızca trans halindeki Evangelina ile şaşkınlıktan kımıldayamayan Irene Beltran oldukları yerdeydiler hala. Belgeler diye kükredi kızılderili suratlı bir çavuş. Ben gazeteciyim, o da fotoğrafçım dedi Irene ve kararlı bir ifadeyle erkek arkadaşını gösterdi. Francisco'nun üzeri, beli, kol altları, ayakkabıları didik didik arandı. Dönün diye buyurdular sonra ona da. Adının daha sonradan Juan de Dios Ramirez olduğu anlaşılan subay delikanlıya yaklaştı. Tüfeğini onun kaburgaları arasına yerleştirdi. Adın ne? Francisco Leal. Ne bok yiyorsun burada? Hiçbir bok yemiyor, gazetecilik yapıyor diye araya girdi Irene. Ben seninle konuşmuyorum. Ama ben konuşuyorum teğmenim, dedi kız ve alaycı bir yüzle gülümsedi ona. Adam bir an duraksadı. Sivillerin böyle davranmalarına alışık değildi. Ranculeo. Kalabalığın arasından sıyrılan sersem suratlı iri bir asker elinde tabancası üssünün önünde dikildi ve hazır ola geçti. Bu senin kız kardeşin mi? Teğmen bunu söylerken bambaşka bir dünyada ruhların arasına karışıp gitmiş olan Evangelina'yı gösteriyordu. Evet teğmenim dedi ayakları bitişik, göğsü şiş, gözleri yere dikili mermer gibi donuk yüzlü asker. O anda daha yeni ve daha şiddetli bir çakıl taşı yağmuru çatıyı dövmeye başladı. Teğmen kendini o anda yere attı. Askerler de aynısını yaptılar. Şaşkına dönen kalabalık arasında askerler dirsekleri ve dizleri üzerinde sürünerek bahçenin öteki ucuna doğru hızla ilerlediler. Oraya varınca da zigzaklar çizip koşarak telaşla yerlerini almaya çalıştılar. Helanın içine giren Teğmen eve doğru ateş etmeye başladı. Beklenen işaret bu olmalıydı. Çılgına dönmüş olan askerler önlenemez bir çılgınlıkla sarmalanmış durumda tabancalarının tetiklerine asıldılar ve birkaç saniye sonra gökyüzü, gürültü, çığlık, ağlama, inleme, gıdaklama sesleriyle ve toz bulutu ile kaplandı. Avluda bulunanlar kendilerini yere attılar. Kimileri de kanala ya da ağaç arkalarına saklanmaya çalıştı. Protestan müminler müzik aletlerini saklamaya çalışırlarken Peder Cirillo kendini masanın altına atmış, ermiş Gemita'nın tesbihine yapışmış, bütün orduların efendisinden yüksek sesle yardım diliyordu. Francisco Leal kurşunların pencereye çok yakın geçtiklerini fark etti. Kimisi çiğ tuğlalara saplanıp kalıyordu. Bunun üzerine Irene'yi belinden tuttuğu gibi onu da yere yatırdı. Sonra da kızın bedenini kendi bedeniyle örttü. Kızın kollarının arasında titrediğini hissedince bunun kendi ağırlığından mı yoksa korkudan mı olduğunu çözemedi. Çığlıklar ve şiddet biraz hafifler hafiflemez ayağa fırladı ve kapıya doğru koştu. Orada bu çılgınca ateşten sonra pek çok ceset bulacağını sanıyordu. Ama gözlerine takılan tek ölü kurşunların rüzgarına kapılmış olan bir tavuktu. Askerler kapıldıkları çılgınlıktan, kendilerindeki güce hayranlıktan tuhaflaşmışlardı. Çiftçiler ve öteki meraklılar yerde toza ve çamura bulanmış yatarlarken çocuklar ağlaşıyor, köpekler umutsuzca havlayarak kayışlarını çekeliyorlardı. Francisco, Irene'nin yanından yıldırım gibi geçtiğini hissetti. Onu durduramadan kız ellerini beline dayayarak kendininkine hiç de benzemeyen bir sesle bağırmaya başladı. ''Vahşiler, hayvanlar, hiç mi saygınız yok sizin? Burada birini öldürebileceğinizi görmüyor musunuz?'' Francisco ona doğru koşarken kızın iki kaşının arasına bir kurşun yiyeceğinden kaygılıydı. Ama hayretle Teğmen'in gülmekte olduğunu gördü. Sinirlenme güzelim, biz havaya ateş ettik. Bana nasıl sen diye hitap edersiniz siz? Hem üstelik sizin burada ne işiniz var? Irene sinirlerine egemen olamayarak çıkışıyordu adama. Ranculeo bana kardeşinin masalını anlattı. Ben de ona şöyle dedim. Rahiplerin ve hekimlerin elinden bir şey gelmediği durumlarda silahlı kuvvetler başarıya ulaşır. İşte böyle dedim, bu yüzden de buradayız. Şimdi o ünlü kızı kapıp götürürken bakalım hala havayı tekmelemeye devam edecek mi? Sonra uzun adımlarla eve doğru ilerledi. Irene ve Francisco da robot gibi onu izlediler. Bundan sonra olacaklar belleklerine kazınacak ve fırtınalı, ama birbirinden kopuk anılar fırtınası olarak anımsanacaklardı. Teğmen Juan de Dios Ramirez, Evangelina'nın yatağına yaklaştı. Annesi onu durdurmaya yeltendi ama geç kalmıştı. Erkek çoktan elini uzatmış ve hastanın bir kolunu yakalamıştı bile. Ne var ki hiç de tahmin edilemeyecek bir biçimde Evangelina'nın yumruğu askerin o pembe yüzünün ortasına sertçe iniverdi, burnunu dağıttı ve onu yere yıktı. Askerin kaskı top gibi yuvarlandı masanın altına. Genç kız bu anda o katılaşma halinden sıyrıldı. Gözleri şimdi kaymıyordu. Üstelik salyası da akmaz olmuştu. Teğmeni gocuğundan hiç de zorlanmadan yakalayan, onu boş bir çuval gibi sürükleyerek evin dışına atıveren, az önce asmaların orada kavrulmuş un ve bal dağıtan o narin kemikli, kırılgan 15'lik kızdı. Sadece bu inanılmaz güç bile onun içinde bulunduğu durumun anormalliğini yansıtmaya yetiyordu. Irene hızla olaya karıştı. Francisco'nun elinden kaptığı fotoğraf makinesiyle hemen olayı saptamaya koyuldu. İşin sanat yönüne pek aldırmıyordu. Önemli olan bir iki fotoğrafın düzgün çıkmasıydı. Evin içinin karanlığı ile dışarıdaki öğle güneşinin parlaklığı iyice zorlaştırıyordu işi. Irene, merceğin ardından Evangelina'nın teğmeni avlunun ortasına kadar sürüklediğini ve protestanların bir iki metre ötesine fırlattığını gördü. Orada kümelenenler yere kapanmış titreşiyorlardı. Teğmen ayağa kalkmayı denedi ama kız onun ensesine öyle güçlü darbeler indirdi ki adam oturduğu yerde kaldı. Kız da bir yandan çevredeki askerlerin silahlarının gölgesini aldırmadan adama tekme yağdırıyordu. Hıncını bastırabilmek için. Zaten olanlardan hayrete düşmüş askerlerin de ateş edecek hali yoktu. Kız sonra Ramirez'in göğsüne bastırdığı tüfeği kaptı ve uzağa fırlattı. Silah oradaki bir domuzun anlamsız yüzünün tam önüne düştü ve hayvanın onu şöyle bir koklamasından sonra çöplerin arasına gömüldü. Bu sırada Francisco Leal ancak toparlanmıştı. Psikoloji bilgisinden yararlanmaya çalışıyordu. Evangelina Ranculeo'ya önce tatlılıkla yanaştı, sonra sesini sertleştirdi. Hatta sırtına birkaç tokat vurarak adını yineledi. Derken genç kız uzun bir uyur gezerlikten uyandı. Başını öne eğdi, utangaçça gülümsedi ve gidip asmaların altına oturdu. Bu sırada erler gidip teğmenin silahını almaya ve temizlemeye, kaskını aramaya, üstlerine bir el vermeye, onun üstünü başını silkelemeye ve hatırını sormaya seyirttiler. Beti benzi atmış olan teğmen tir tir titrerken onlara uzaklaşmalarını emretti eliyle. Kaskını taktı, silahını kuşandı ve askerlik yaşamı boyunca böyle bir şey yaşamadığını geçirdi aklından. Dehşete kapılarak kımıldamadan öylece duran ahali başlarına gelecek felaketi bekliyorlardı. Ya kamçılanacaklar, ya duvara dayanıp kurşuna dizilecekler, ya da tekme tokat kamyona doldurulup dağların tepesine bırakılacaklardı. Oysa uzun bir bekleyişten sonra teğmen Juan de Dios Ramirez döndü ve çıkışa yöneldi. "Toplanın korkak herifler!" diye bağırdı ve adamları hemen onu izlediler. Evangelina'nın büyük ağabeyi Pradelio Ranculeo, İyice sersemlemişti. O esmer yüzünde şaşkın bir anlatımla emre uyan son asker o oldu. Ve motorun sesi duyulduğunda kendini kamyonun arkasına zor attı. Tam o sırada teğmen fotoğrafları anımsadı ve verdiği emir üzerine çavuş geri dönerek Irene'ye doğru yürüdü. Elinden makineyi kaptı, film şeridini çıkarttı ve bunu ışığa tuttu. Sonra da makineyi boş bir bira tenekesi gibi attı arkasına. Askerler yola çıktıktan sonra Ranculeo'ların avlusundaki inanılmaz bir sessizlikti sadece. Herkes olduğu biçimde donmuştu. Hani o karabasanlar yaşanmaktaydı sanki. Birdenbire sessizliği Evangelina'nın sesi yırtıverdi. "Size serinletici bir şeyler sunabilir miyim peder?" Bunun üzerine herkes derin bir soluk aldı, kımıldamaya başladı. Eşyalarını toparlayıp utanç içinde oradan ayrılmaya koyuldular. "Tanrı bizi kurtarsın," dedi tozlanan eteğini silkeleyen peder Cirillo. "Tanrı korusun," diye ekledi beti benzi ölü gibi olan protestan rahip. Irene fotoğraf makinesini aldı. Yüzü gülümseyen bir tek oydu. Korku geçtikten sonra onun aklında kalan işin sadece gülünç yanıydı. Şimdiden dergiye atacağı başlığı düşünüyordu ve sansürün teğmenin adını yazmasına izin verip vermeyeceğini geçiriyordu aklından. "Oğlum askerleri buraya getirmekle hiç de iyi bir iş yapmadı," dedi Hipolito Ranculeo. "Çok kötü oldu," dedi karısı. Az sonra Irene ve Francisco kente döndüler. Genç kız, Ranculio ailesinin çocuklarının armağanı olan bir demet çiçeği göğsüne bastırmıştı. Neşesi yerindeydi ve olanları unutmuş gibiydi. Az önce atlattığı kazanın tehlikesini hiç getirmiyordu aklına. Görünürde onu tek üzen film şeridinin yanmasıydı. Fotoğrafsız olduğu sürece böyle bir habere kimseyi inandıramazdı. Tek avuntusu, ertesi pazar oraya dönerek trans haline geçen Evangelina'nın başka fotoğraflarını çekebilecek olmasıydı. Ranculio ailesi de onları tekrar davet etmiş ve bir domuz keseceklerini vaat etmişti. Çevredeki yakın komşuların da çağrılı olacağı geleneksel bir şölen anlamına geliyordu bu. Francisco bu fikirden hoşlanmamıştı. Tüm yolculuk boyunca sessiz kalmıştı. Irene'yi evinin eşiğine bırakırken kendini zor tutuyordu. ''Neden bu kadar takıyorsun Francisco? Havaya sıkılan birkaç kurşundan ve ölü bir tavuktan başka bir kayıp yok ki?'' diye güldü kız ayrılırken. Francisco o güne kadar kız arkadaşını çevredeki vahşetten, adaletsizlikten, o her gün burun buruna geldiği baskıdan, Leal ailesinin her zaman gündemindeki konulardan uzak tutmaya özen göstermişti. Irene'nin ülkeyi sarmalayan o kaygı denizinde masum ve habersiz yüzmesini olağanüstü buluyordu. Ve kızın her şeyin gülünç ve hoş kısmını almasına bayılıyordu. İyi niyeti bu havanın zehrinden etkilenmeze benziyordu. Anlam konduramadığı bu iyimserlik, kız arkadaşının o temiz, taptaze canlılığı, delikanlının durumu değiştirmeyi başaramadığı için üzerine çöken karabasanlardan sonra ilaç gibi geliyordu doğrusu. Gene de o gün kızı omuzlarından tutup silkelemek, gözlerini gerçeklere açmak, ayaklarını yere sımsıkı bastırmak istedi. Ama evinin taş duvarının yanında dikilen, evdeki yaşlara taşıdığı kır çiçekleriyle yüklü, saçları rüzgardan dağılmış bu yaratığın o keskin gerçekler için yaratılmadığını sezdi o anda. Dudağına en yakın olabilecek biçimde yanağından öptü. Tutkulu bir biçimde hep onun yanında kalmayı ve onu tüm gölgelerden korumayı arzuluyordu. Kız ot kokuyordu ve teni serindi. Delikanlı onu sonsuza dek sevmenin kaderi olduğunu anladı.